Ayrım 13.
Dick içinden tam kadın diyordu. Benden haftada 3 altın alıyor. Bir o kadar da saygı görüyor, çevremden yararlanıyor. Buna karşılık benim çamaşırlarımı filan yamamıyor. Tarpınhav'dan bütün gördüğü ara sıra merdivende karşılaşınca bir selam. Öyleyken neredeyse bütün gücünü onun yırtığını söküğünü dikmekle geçirecek. Kız birden sert bir sesle, "Niye bana öyle bakıyorsunuz?" dedi. "Hoşuma gitmiyor. Gözlerinizi öyle yaptınız mı, kötü bir hal alıyorsunuz. Beni pek bir şey saymıyor musunuz yoksa, ha?" "Senin davranışına bakar." Besi kötü davranmıyordu. Yalnız saatlerce model durduktan sonra hemencecik sokağın soğuk sisleri arasında salıvermek de olmadı. Kız da atelyede gitmeyip kalışına bir neden gösterebilmek için çoraplar kucağında, sobanın yanında, sandalyede bir hayli daha oturuyordu. Az sonra Tarpınhav da geliyor, bunun üzerine Besi başlıyordu eski yaşamından tuhaf olayları anlatmaya. Şimdiki daha iyi durumu üzerine ondan da tuhaf ayrıntılı bilgiler vermeye. Sonra birden çay yapmak üzere kalkıyordu. Bu iş onun hem görevi hem de hakkıymış gibi. Kız böyle çay hazırlarken Dick bir iki kez Tarpınhav'ı bu çevik ufacık yaratığa gözlerini dikmiş bakarken gördü. Kendisi de Bessie'yi yanlarında gördükçe elinde değildi. Messi'yi hatırlıyor, onun da şimdi orada olmasını istiyordu. Bundan dolayı da arkadaşının kafasından geçenleri açık bir kitaptan okur gibi anlıyordu. Daha önce de gözüne çarpmamış mıydı ya? Kız kendini ilk koruyanın çamaşırlarına karşı nasıl bir özen gösteriyordu. Atelyede pek seyrek konuşuyorlarsa da merdivende sık sık karşılaşıp yarenlik ettiklerini bilmiyor muydu? "Kendi kendine aptallık ettim, düşüncesiz davrandım," diyordu. Yabancı bir kentte başıboş dolaşan bir yolcu için bir evin ışığı, sıcaklığı ne demektir hatırlamam gerekirdi. Bizim buradaki yaşayışımız en iyi sıralarından bile yapayalnız, bencil, keşiş yaşayışı gibi. Bunu bir gülümseyişle canlandırmak isteyene insan nasıl karşı koyabilir? Yazık, Messi bunu hiç düşünmedi. Bir akşam güneş battıktan sonraki aydınlığın en son sınırlarına kadar süren bir çalışmadan sonra Dick'in üzerine uyku çökmüş, dalmıştı. Tarpınhav'ın odasından gelen yalvarır gibi bir sese uyandı. Yerinden fırladı, sesi tanıdı. Ne söylediğini de anladı. Ne yapsam diye düşündü. İşe karışmamam, görünmemem gülünç olur. Hah Binky, yaşa. Köpek burnuyla Tarpınhav'ın kapısını açmış, Dick'in sandalyesini ele geçirmeye geliyordu. Kapıda açtığı aralık sessizce genişledi. Dick de bu aralıktan odanın yarı aydınlığında iyice gördü. Besi Tarpınhav'ın ayakları dibine çökmüş, dizlerine sarılmış, çılgınca yalvarıyor, çok değişik, boğuk bir sesle sızlanıyordu. "Biliyorum, biliyorum, benim bu yaptığım kötü bir şey. Ama sen bana karşı öyle iyi, öyle iyi davrandın ki artık niye yüzüme bile bakmıyorsun? Giyeceklerini diker, yamarken öyle sevinç duyuyorum ki. Beni alırsın belki diye mi düşünüyorum? Sen de biliyorsun ki hayır. Öyleyse niye sevgili edinmiyorsun beni? Sağ kolun oluncaya kadar sol kolun olurum, işte o kadar. Saçımı süpürge ederim sana. Hem sonra pek çirkin de değilim, değil mi? Peki de ne olur?" Dick, Tarpınhav'ın sesini zor tanıdı. "Hadi bakayım, deli olma yavrucuğum," diyordu. "Olacak şey değil. Bir savaş patladı mıydı, akşama sabaha çağırırlar beni. Gitmek zorunda kalırım." Ne olur? Öyleyse sen gidene kadar... Hah, nasıl buldum çıkar yolu ha? Sen gidene kadar. Göreceksin bak, ne güzel yemek pişiririm ben." Kolunu boynuna dolamış, başını kendine doğru çekiyordu. Tarpınhav, ben gidene kadar diye kekeledi. Dick sesini zorlukla yükselterek merdiven başının öbür yanına doğru torp diye bağırdı. "Gel bir dakika azizim, bir derdim var." Kendi kendini de işitirse, kulak verirse diyordu. Besi'nin dudaklarının küfüre pek benzemeyen bir haykırış koptu. Dick'ten öyle korkuyordu ki aklı başından gitmiş gibi fırladı, kaçtı merdivenden aşağı paldır küldür. Biraz sonra Tarpınhav atelyeye geldi. Ocağa doğru gitti, başını elleri arasına aldı. yaralı bir boğa gibi inledi. Sen ne karışıyorsun dedi en sonunda. Neye karıştım ben? Senin aklın yok mu? Yapılmayacak bir takım çılgınlıklar vardır. Demiyor mu sana bu aklın? Ah şeytan, öyle bir kandırdı ki dayanamadım demek. Benim zavallı ermiş Anstrucuğum. Neyse, kurtuldun işte. İyi çocuktu Tarpınhav. Arkadaşının söylediklerine pek acınacak, pişman olmuş bir halle karşılık verdi. Sanki kendi evindeymiş gibi burada odanın odaya dolaşırken bakmamalıydım ben ona. Aklımı başımdan aldı bu. İnsan böyle, bizim gibi. Yalnız yaşarken bu gibi zevklerin özlemini duyuyor, öyle değil mi? Hele şükür. İşte şimdi tam gerektiği gibi konuştun. Neyse. Bu gibi ilişkilerin yararları, zararları üzerinde soğukkanlılıkla konuşacak durumda değilsin daha bence. Şimdi sen ne yapacaksın biliyor musun? Bilmez olur muyum? Buradan gideceksin. Güzel bir deniz yolculuğuna çıkacaksın. Sinirlerin yatışır, güçlenirsin. Binnington'a, Frankpoy'a git. Gelip geçen gemileri seyret. Nereye istersen git ama hemen git. Aklını çelmiyor mu bu tasarı? Hazırla bavulunu diyorum sana. Binky'e ben bakarım. Bak sana şunu söyleyeyim ki en iyisi şeytanı karşına almamaktır. Değil mi ki kozları onun elinde, yapacak tek şey var, kaçmak. Doğru söylüyorsun belki ama nereye gideyim? Özel muhabirsin, zorda kalmışsın. Al bavulunu eline, ne olacağını sonra görürsün. Bir saat sonra gecenin karanlığında Dick arkadaşını arabaya bindirmiş götürüyordu. Arabada giderlerken Dick, yolda belki de güzel bir yazlık yer görürsün diyordu. Bak, önce Eston Garı'na git. O bir yandan dene. Sana bir öğüt daha. Kafayı biraz tütsüle bu akşam. Dick eve dönünce birkaç mum birden yaktı. Atelya ona eskisinden daha karanlık geliyordu çünkü. Bessie'yi düşünerek, ah Isabel, civelek Isabelcik diyordu. Yarın bana nasıl diş bileceksin? Binky gel buraya. Binky hemen geldi, ocağın önündeki halının üzerine devrildi, ayaklarını bükerek o pembecik karnını havaya doğru dikti. Dick de başladı ayağıyla dalgın dalgın okşamaya. Ahlaksız değildi ama düşüncesizdi, çılgındı. Dedim öyle mi? Yanılmışım. Demin söylüyordu, güzel yemek pişirirmiş. Demek ki düşünüp taşınarak yaptı bu işi. Anlıyorsun ya Binky, sen kadın olsan da karşındaki erkeği kandırmak için ben güzel yemek pişiririm diye övünsen, ölünce doğru cehenneme gidersin. Birkaç gün sonra Dick kendi kendine yaşam gerçekten pek tuhaf diyordu. Torp gitti, Bessie bana düşman kesildi. Benim şu kara sevda ilerlemiyor, Messi'nin mektupları kısacık. Ben ise midemin bozulmasını, başımın ağrımasını merak ediyorum. Binky, sen bilir misin insanın beyninin içi niye zonklar, gözlerinin önünde niye lekeler görür? Hap mı sağlık verirsin bize köpecik? Dick, daha biraz önce Bessie'nin kopardığı sunturlu bir kavgayı zor yatıştırmıştı. Kız belki 50. kez olarak Tarpınav'ı buradan sen uzaklaştırdın diye ona çıkışmıştı. Ah Tarpınav, senden 100 kat daha iyiydi diyordu. Dick, bence de öyle dedi. Onun için gitti ya, ben kaldım burada seni elde etmek için dil dökmeye. Beni elde etmeye çalışacaksın. Görelim bakalım. Asılmaktan korkmasam öldürürüm seni. Evet, öldürürüm. İnanıyor musun? Dick, bezgin bir halle gülümsedi. Gerçekten hiç de hoş değildi. Bir türlü gelişmeyen bir tablo düşüncesiyle, konuşamayan bir köpekle, çok konuşan bir kadınla bir arada yaşamak. Bessie'nin sözlerine bir karşılık vermesi gerekirdi ama tam o sırada atelyenin bir köşesinde bulanık bir buğu, kara bir tül dalgalanır gibi oldu. Dick gözlerini ovuşturdu. Kara sis dağılmadı. Midemde bir bozukluk var, gaz yapıyor. Gözlerim ondan kararıyor besbelli dedi kendi kendine. Hekime gideceğiz Binky. Gözlerimizin bozukluğunu safsaklamaya hakkımız yok. Ekmeğimizi onlarla kazanıyoruz. Köpeciklerimize kemik onlarla alıyoruz. Doktor aksaçlı babacan bir mahalle hekimi. Önce bir şey söylemedi. En sonunda Dick atelyesinde nasıl kara bir sis görür gibi olduğunu anlatmaya başladı da adamcağız ağır ağır mırıldandı. Hepimiz için arada bir kendimize baktırmak, ufak tefek onarımlar yaptırmak ister. Tıpkı gemi gibi beyefendiciğim. Bir bakarsınız tekne çürümüştür, bölmeyi onarmak gerekir. Cerraha başvururuz. Bir bakarsınız geminin donanımından biri bozulmuş. Ne yapılacağını ben söylerim. Makine bozulunca beyin hastalıkları uzmanına gidilir. Yok, Çanaklık'taki nöbetçideyse bozukluk, yapılacak tek şey gözcüye görünmektir. Ben de bir gözcüye görünmenizi sağlık vereceğim size. Ara sıra ufak bir onarım ister beyefendi. Bu olmadan olmaz. Bir gözcüye görünün. Dick bir gözcüye gitti. Londra'nın en iyi göz hastalıkları uzmanına. Şu mahalle hekiminin saçmaladığını biliyordu ya, gene de gitti. Bir yandan da gözlük takmak zorunda kalırsam Messi ne der acaba diye düşünüyordu. Yolda biliyor musun Binky diyordu. Bay Mide beni çoktan uyardı ama ben kulak asmadım. Gözlerimin önünde beliren lekeler ondan ileri geliyor. Bekleme odasına giden taşlıktan geçerken bir adam çarptı. Adamın yüzüne sokak lambasının ışığı vurduğu sırada Dick onu yarım yapalak gördü. İşte tam bir yazar dedi kendi kendine. Alnı tıpkı Tarpon Harvard'ın alnı. Ne bitik bir hali var. Buradan can sıkıcı bir haber aldı besbelli. Bu düşünce üzerine gerçek bir korkuya kapıldı. Bu korkuyla da bekleme odasından içeri girerken soluğu kesilir gibi oldu. Oymalı, som tahtadan koltuklarla döşenmiş büyük bir odaydı bu. Duvarlar yeşil kumaş kaplıydı. Üzerine de kimisinin rengi baskıda daha da canlandırılmış resimler asılıydı. Dick bunlar arasında kendi tablolarından birinin kopyasını tanıdı. Bekleyen yoktu. Bunlar doktorun yanına Dick'ten önce gireceklermiş. Oturmuş beklerken gözüne bir dizi Noel ilahi kitapları ilişti. Göz alıcı bir al üzerine yaldız baskılı ciltli kitaplar. Besbelli ki bu gözcüye küçük çocuklar da geliyordu. İri harflerle basılı bu basit kitaplar çocuklar içindi sağlam. Birini alıp baktı içinden. Bu resimleri kim yapmışsa günaha girmiş diyordu. Pek kötü şeyler. Meleklerin biçimine bakılırsa Almanya'da yapılmış olsa gerek. Yaprakları çevirdi, al mürekkeple çizilmiş bir dörtlük gözüne çarptı. Bir başka sevinci de Meryem Ana'nın en büyük sevinci şu oldu. Oğlu Hazreti İsa'nın körleri gördürmesi dizeleri. Dick bu dizeleri okudu, bir daha okudu, ondan sonrakileri de. Sıra ona gelinceye kadar. Doktor koltuğa oturduktan sonra üzerine eğildi. Gazlı bir inceleme aracının aynalarla yansıyan alevi gözlerinin ta içine kadar girince Dick ürperdi. Usta adamın elin onun kafasında Sudan'da yediği kılıcın yara izine dokundu. Dick ne gibi bir durumda yaralandığını kısaca anlattı. Aracın kör edici ışığından kurtulunca doktorun yüzünü yeniden gördü. Adamın yüzündeki üzüntü onu yeniden korkuya saldı. Beklediği haber önce usturuplu sözlerden dürülü bir bulut içinde bildirildi. Dick, yara, alın kemiği, göz sınırı önlemek için çok sıkı kısıntılar. Beyni yoracak her türlü kaygıdan tasadan kaçınma gibi sözcükleri işitti. Boğuk bir sesle son karar diye sordu. Ben ressamım, çalışmak zorundayım da sonum ne olacak? Bunun karşılığı da gene bir takım laflar engininde boğuldu. Yalnız bu kez anlamı açıktı. Hasta, içecek bir şey verebilir misiniz bana dedi. Bu iç karartıcı odada nice yargılar verilmişti. Orada oturan zavallıların nicesi de yüreği güçlendirecek bir şey içmek gereksinimini duymuştu elbet. Dick baktı, elinin altında bir şişe konyak duruyor. İçtikten sonra öksürürken, yanlış anlamadımsa dedi, göz sinirinin körelmesi ya da buna benzer bir şey tehlikesiyle karşı karşıyayım demek. İyi olma umudu yok. Ne kadar bir süre var önümde? Gözlerimi aşırı yormazsam, zorlamazsam ne kadar? Belki bir yıl. Eyvah. Peki hiç aldırmazsam? Kesin bir şey söyleyemem. O kılıç vuruşunun doğurduğu zedelemeyi tam olarak ölçmek zor. Yara izi hayli eski. Sonra uzun süre çöl güneşiyle karşı karşıya kalmışsınız. Üstelik ince bir işe kendinize aşırı vermişsiniz. Bütün bunlardan dolayı süreyi kesin olarak hesaplayabilmek güç. Sağ olun efendim. Gitmeden önce burada biraz oturabilir miyim? Kusura bakmayın, hiç beklemiyordum. Gerçeği söylemekle çok iyi ettiniz, sağ olun. Aşağı indi, Bink sokakta bekliyordu. Sevinç gösterileriyle karşıladı onu. Dick, kötü haberler aldık köpecik dedi. Öyle kötü ki bu kadar olur. Gidelim parkta bir düşünelim bakalım. Delikanlının pek iyi tanıdığı bir ağaca doğru gittiler. Dick ağacın yanına oturdu, bacakları titriyordu çünkü. Göğsünün içi de buz kesiyormuş gibi geliyordu. Nasıl olur da hiç haber vermeden gelir böyle bir şey insanın başına? Kurşuna dizme gibi acı bir şey. Sessiz ölüm bu Binky. Canlı canlı gömülme. Bir yıla kadar o da çok ölçülü davranırsak. Karanlığa gömüleceğiz. Artık kimseyi göremeyeceğiz. İsteklerimizden hiçbirini elde edemeyeceğiz. 100 yıl yaşasak bile. Binky sevinçli sevinçli kuyruk salladı. Düşünmeli bunu Binky. Bakalım nasıl oluyormuş körlük. Gözlerini kapadı. Gözlerinin içinde ufacık kıvrım kıvrım alevler, ışıktan benekler uçuşmaya başlayıverdi. Gene de gözlerini açıp parktan karşıya doğru bakınca gördü ki görüş alanı hiç de azalmış değil, bal gibi görüyordu. Derken göz bebeklerinin önünde hava fişeklerinden fışkırır gibi demet demet ışıklar belirdi. Hiç de iyi değiliz köpecik, eve dönelim. Torp dönüp de gelse. O sırada Tarpenhaw İngiltere'nin güney illerini dolaşıyordu. Yanında Ceylan rıhtımlarda geziyordu. Yazdığı o kısacık mektuplarda da belli ki mahsus uzun uzun bilgi vermiyordu. Dick öteden beri ne sevinçlerinde kimseden yakınlık beklemişti ne de üzüntülerinde. Ayrıca şimdi atelyesinin yalnızlığı içinde nereye baksa kara bir tül parçası sarkıyormuş gibi görürken anlıyorduk ki kader onu körlüğe mahkum ederse dünyanın bütün Tarpenhaw'ları kurtaramazdı onu. Hem sonra diyordu kendi kendine, onu nasıl buraya çağırırım da yanıma oturtup boyuna bana acımaya zorlayabilirim? Hayır, bu ancak benimle ilgili bir iş. Tek başıma işin içinden sıyrılmaya bakmalıyım. Divana uzanmış, bıyıklarını kemirerekten içine gömüleceğim gece karanlığı nasıl şeydir acaba diye düşünüyordu. Birden belleği Sudan seferinde karşılaştığı korkunç tuhaf bir sahneyi ona yeniden çizdi. Bir askerin belden yukarısını geniş ağızlı bir Arap kılıcı boydan boya ikiye biçmişti. Zavallıcık bir ara hiçbir acı duymuyormuş gibi durdu, sonra eğilip bakınca gördü ki oluk gibi kan akıyor. Bunun üzerine yüzünü kaplayan aptalca şaşkınlık öyle gülünçtü ki Dick de Tarpenhaw da canlarını kurtarmak için giriştikleri umutsuz bir kavgadan daha yeni çıkmışlarken gene de pek katı yürekli, gürültülü bir kahkaha kopardılar. Adamcağız da bir ara bu kahkahaya katılmak ister gibi oldu. Dudakları budalaca bir kıvrılışla aralandı, öyle kaldı. Ölüm onu yıldırım hızıyla kavradığı gibi yere çaldı. Zavallıcık onların ayakları dibine devrildi. Bu anı üzerine Dick'in sinirleri de aynı gülüşle boşandı. Kendi kendine uğradığım bu sarsıntıdan duyduğum aptalca şaşkınlık da gecenin karanlıkları arasında silinip gidecek diyordu. Yalnız benim, hiç olmazsa biraz daha ömrüm var. Atelyede bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Önce sakin sakin yürüyordu, sonra sinirden, sıkıntıdan adımları kaçar gibi hızlandı, sertleşti. Sanki yanında ayakta duran kara bir gölge vardı da onu ileri doğru itiyordu. Gözlerinin önünde bir takım çemberler iç içe giriyor, iğne başları geçip duruyordu. Telaşlanma Binky, telaşlanma. Kendine cesaret vermek için yüksek sesle konuşuyordu. Ne yapacağız biz şimdi? Öyle ya, bir şeyler yapmak gerek. Önümüzde pek uzun zaman yok. Bu sabah öyle bir şey hiç aklımdan bile geçmiyordu ama şimdi biliyoruz artık durumu. Öyle değil mi Binky? Işık sununca Musa kendini nerede buldu? Karanlıkta buldu. Binky iyi yetiştirilmiş bir köpek gibi ağzı kulaklarına varıncaya dek güldü ama hiçbir karşılık vermedi. Önümüzde uzun bir zaman olsaydı korkmak suç sayılmazdı. Sen ne diyorsun buna köpeciğim? Şimdi ise o korkunç kovalamanın arkamdan geldiğini duyar gibi oluyorum. Alnını kaplayan buz gibi teri sildi. Ne yapsam ey ulu tanrım? Kafamın içindeki bütün düşünceler uçup gitti. Hiçbirini yakalayamıyorum. Aklımı hiç işletemiyorum. Evet ama hemen şimdi bir şeyden bir şey yapmazsam deli olacağım. Çılgınca gezinti yeniden başladı. Arada bir duruyor, gidip uzun zamandır yüzüstü bıraktığı bir tabloyu ya da defterleri arıyordu. İçinden gelen bir dürtüyle yardım için uzatılmış bir ele, güvenlik sağlayacak bir sığınma yerine atılır gibi yeniden çalışmalarına koyuluyordu. Akşam oluyordu. Dike birdenbire körlerin sonsuz karanlığına bürünüyormuş gibi geldi. Umutsuzluk içinde "Ey Ulu Tanrım, yardım et bana!" diye haykırdı. Cezama çarpıldığım zaman inlemeyeceğim bile. Yalnız ah, ışık sönene kadar ne yapacağım? Hiçbir karşılık gelmedi. Dik kendini biraz toparlamaya çalıştı, elleri titriyordu. Hiç titremez diye övündüğü elleri, dişleri birbirine çarpıyor, terden yüzü ıslanıyor, korku kamçılıyordu. İşe koyulmak, ne olursa olsun bir resim yapmak için içi içini kemiriyordu. Gel gelelim kafasında bir tek düşünce doğmuyor, onu tembel, güçsüz bir halde bırakıyordu. Boyuna söylenip duruyordu. Kör olacağım. En sonunda kendi kendine hadi bakayım dedi. Ayıp torp. Beni görse iyi ki burada değil. Doktor da kafamı yormamamı sağlık verdi bana. Gel binkiciğim de gel seni okşayayım. Köpek kendisini çılgınca sıkan kollar arasında viyakladı. Sonra Dik karanlıkta yeniden kendi kendine konuşmaya başlayınca hayvan zekasıyla anladı ki korkulacak bir şey yok, yatıştı. Tanrı acır Binky, belki bizim istediğimiz kadar değil ama gene de bekleyelim bakalım. Tutacağım yolu görüyorum artık. Bessie'nin başı üzerinde yaptığım bütün çalışmalarda iş yok. Bunlar kafamı alt üst etti. Ne yapacağımı buldum artık. Billur gibi ışıdı kafamda. Şimdi tasarladığım kara sevdayı kimse düşünemez. Biraz Messi'de bulunacak bu yüzde. Çünkü hiçbir zaman benim olamayacağıma göre Messi'de üzüntümün bir parçası. Bessie'den biraz bulunacak. Çünkü kara sevdanın ne olduğunu o da biliyor besbelli. İşte bunun resmini yapacağım. Eser bir kahkahayla bitecek. Evet, gülme denen şu alaylı ya da acılı yüz buruşturmayı tablom dile getirecek. Kadın, erkek kim bakarsa yaşamında ufacıcık bir üzüntü bile duyduysa, şairin dediği gibi dilinden anlayacak, acının verdiği kader birliği duygusunu da ta içinde duyacak. Evet, Messi'yi utandırmak için girişeceğim bir yarıştan bu çok daha iyi. Bu tabloyu bal gibi yaparım artık. Çünkü görüyorum, gözümün önünde görüyorum. Dur biraz Binky, uğur getireceksin bana. Gel bakayım buraya. Kuyruğundan kaldırayım seni. Binky tam bir dakika hiç sesini çıkarmadan, gık demeden baş aşağı asılı kaldı. Yaman köpeksin sen. Havada asılı tutuyorlar, bağırmıyorsun. Hayra alamet bu. Binky gene sandalyesine çıktı. Ondan sonraki saatlerde de gözlerini kaldırıp her bakışında efendisinin ellerini ovuşturaraktan, gülümseyerekten atelyede dolaştığını gördü. Dik o akşam Messi'ye mektup yazdı, ona sağlıklar dileyen pek ateşli bir mektup. Kendinden hiç havadis vermedi. Sonra yapacağı kara sevdayı düşünde görmek üzere gitti yattı. Kendisini bekleyen felaketi bir daha ancak ertesi gün hatırladı. Islık çalaraktan işe koyuldu. Yaratma coşkusunun o tertemiz, apaydın sevinciyle kendini toparlamıştı. Bu sevinç insana pek seyrek nasip olur.